Hazreti Ayşe annemizin hayatından çıkarılacak ibretler. Hazreti Ayşe validemizin evi son derece sade ve mütevazı bir hayat için hazırlanmış küçük bir odadan ibaretti. Bu küçük odanın duvarları kerpiç, tavanı ise hurma yapraklarıyla kaplıydı. Yüksekliği pek fazla değildi. Ev eşyası da üstünde yatılacak bir örtü ve yemek yenilecek bir kaptan ibaretti. Ama içindeki şahsiyet, müminlerin annesi, nur ayetleriyle taçlanmış Hümeyra'ydı ve hayatıyla bize örnekti. Evimiz ve yaşantımızı Ayşe annemizin evi gibi mütevazı ve israftan uzak hale getirmeli ama gönül alemimizi de o mübarek şahsiyet gibi zenginleştirmeye çalışmalıyız. Neyle mi? Tabii ki Allah ve Resulüne muhabbet ve sünnete ittiba ile. Hazreti Ayşe validemiz bir imtihan icabı olarak Cenab-ı Hakk'ın kendilerine evlat vermediği hanımlara da numune-i imtisaldir. O, bu imtihana takılı kalmamış, enerjisini ahu vahla tüketmemiştir. Aksine zeka, anlayış ve kabiliyetlerini, kısacası bütün hayatını öncelikle muhterem eşine tahsis etmiş, onun vefatının ardından da yaklaşık 50 yıl boyunca ilim meclislerinin en büyük muallimelerinden birisi olarak hizmet etmiştir. O, bir taraftan öğrendiği hadis-i şerifleri nakletmiş, diğer taraftan bilhassa hanımlara ait fıkhi hükümler için en sağlam başvuru mercii olmuştur. Kendisine gidip gelen ilim taliplerini, bir anne şefkatiyle bağrına basarak ilim ve hikmetle doyurmuştur. Peygamber Efendimizin kendisinden çok daha genç yaşta olan Hazreti Ayşe ile evlenmesi de ümmeti Muhammed için büyük bir lütuf olmuştur. Çünkü Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimizin hayatını en ince ve en mahrem teferruatına kadar gözlemlemiş, anlamadığı meseleleri hiç çekinmeden sorup öğrenmiş ve evlatları mesabesinde olan ashab-ı kiram ve tabiyuna bütün samimiyeti ve teferruatıyla nakletmiştir. Birçok sahabi ve bu arada Hazreti Ömer bile bilhassa hanımlarla ilgili meselelerde Hazreti Ayşe'ye müracaat etmek ihtiyacı hissetmiştir. Hazreti Ömer vefat etmeden önce Hazreti Ayşe'den Peygamber Efendimizin ayak ucuna defnedilmek üzere izin istemişti. Hazreti Ayşe kendisi için düşündüğü bu yerden "Ömer'i kendime tercih ederim." sözüyle feragat etmiştir. Böylece o, bu dünya hayatında en sevdiği insan olan Peygamber Efendimiz'e yakınlığı, onun sünnetine ittiba etmek için terk etmiştir. Çünkü Peygamber Efendimiz, kişi kendisi için istediğini, mümin kardeşi için de istemedikçe hakkıyla iman etmiş olmaz buyurmuştu. Tek başına bu hadise bile Hazreti Ayşe'nin Peygamber Efendimizin ahlakıyla ne kadar ahlaklandığını ve ne güzel bir isar örneği sergilediğini göstermektedir. Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimizin diğer hanımlarına nazaran daha kıskanç bir hanımdı. Kıskançlık, hayra da, şerre de kullanılabilecek bir sermayedir. O, gayesiz, basiretsiz ve aşırı bir şekilde yapıldığında kötü bir haslete dönüşür. Ama Peygamber Efendimizin hanımları arasında Hazreti Ayşe'yi haklı kılan bazı özellikleri vardı. O, yaşça en küçük ve tek bakire hanımıydı. Peygamber Efendimiz'den bir çocuğu da olmamıştı. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e olan sevgisi hiçbir şekilde bölünmemişti. Tabiri caizse Hazreti Peygamber, Ayşe validemizin gönlüne giren ilk ve son erkekti. Ayrıca Peygamber Efendimizin üstün ahlak ve meziyetlere sahip olması da Hazreti Ayşe'nin gönlünde ayrı bir yer tutmasının en büyük sebeplerindendir. O, bir peygamberle değil de sıradan bir insanla evli olmuş olsaydı herhalde bu kadar kıskanmazdı. Nitekim zaman zaman Peygamber Efendimizle Hazreti Ayşe arasında şu minvalde konuşmalar geçerdi. "Beni kıskandın mı? benim gibi bir zevce, senin gibi bir zevci kıskanmaz mı? Hazreti Ayşe doğru söylüyordu. Hazreti Ayşe gibi bir zevce, Allah Resulü gibi bir zevci kıskanmayıp ne yapacaktı? Peygamber Efendimizin diğer hanımları ise daha önce başkalarıyla evlenmişler ve hatta bazılarının bu eşlerinden çocukları bile olmuştu. Hazreti Ayşe'yi Peygamber Efendimizin diğer zevcelerinden farklı kılan bu özellik, onun şahsiyet ve hayatına ayrı bir renk ve güzellik katmaktadır. Hazreti Ayşe annemizin hayatı, bir hanım ruhunun fıtratlarını en güzel şekilde resmeden bir tablo gibidir. Hazreti Peygamber'in Ayşe annemizle evliliklerinde yaş problem olmamış, Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'nin seviyesine inerek onunla gerektiğinde oyun oynamış, gerektiğinde onun oyun seyretmesine müsaade etmiş ve lüzumlu lüzumsuz kıskançlıklarına müsamaha göstererek erkeklere, hanımlarına nasıl muamele edecekleri hususunda güzel bir aile hayatı örneği sergilemiştir. Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında, onun şahsına gösterdiği muhabbet, hürmet ve itinayı, onun sünnet ve hadis-i şeriflerine karşı da göstermiştir. Ders verdiği zamanlarda hadis rivayet ederken abdestli olmaya özen göstermiş, bazen abdest alma imkanı bulamayınca da teyemmüm yapmıştır. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz'e muhabbet ve onun sünnetine ittiba hususunda bu nezih annemizden razı olsun. Bizlere de onun gönül aleminden hisseler devşirip birer Hümeyra olmayı nasip etsin. Hazreti Hafsa bintü Ömer radıyallahu anha. Peygamber Efendimizle hicretin 3. senesinde evlenen Hafsa validemiz, Kureyş kabilesinin kollarından Adiye mensup Hazreti Ömer'in kızıdır. Hazreti Ömer'in nesebi birkaç nesil ötede Peygamber Efendimizle birleşmektedir. Annesi ise Osman bin Maz'un'un kardeşi Zeynep bintü Maz'un el-Cumahiyye'dir. Hazreti Ömer'den rivayet edildiğine göre Hafsa validemiz Peygamber Efendimiz'e nübüvvet gelmeden 5 sene önce 605 yılında Mekke'de doğmuştur. Mekke devrinde Müslüman olan Hazreti Hafsa, ilk kocası Huneys bin Huzafe ile birlikte Medine'ye hicret etmiştir. Huneys, Bedir Savaşı'nda aldığı yaralar sonucu Medine'de vefat etmiş, cenaze namazını da bizzat Peygamber Efendimiz kıldırmıştı. Hazreti Ömer, damadının ölmesi sebebiyle dul kalan kızı Hafsa'yı evlendirmek istiyordu. Çünkü bu vefat sonucunda genç kadın hayatının baharında dul kalmıştı. Hazreti Ömer eve her girdiğinde onu mahzun görüyor ve bu hale çok üzülüyordu. Onu bu sıkıntıdan kurtarmak için her bakımdan kendisine güvenebileceği bir kimseyle evlendirmek istiyordu. Bu aynı zamanda Arabistan'da yaygın olan bir adet gereğiydi. Bu adete göre kızını veya kız kardeşini faziletli birisiyle evlendirmek, kişinin yakınlarıyla alakadar olduğunu gösteriyordu. Bu maksatla ilk olarak Hazreti Osman'a müracaat etti. Zira bu esnada Hazreti Osman'ın hanımı ve Peygamber Efendimiz'in kızı olan Hazreti Rukiye vefat etmişti. Fakat Hazreti Osman birkaç gün mühlet istedi ve sonra da ''Şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum.'' diyerek onun teklifini nazikçe reddetti. Buna canı sıkılan Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'in yanına giderek aynı teklifi ona da yaptı. Ancak Hazreti Ebubekir de cevap vermek istemedi. Hazreti Ömer bu iki hadise karşısında hem şaşırdı hem de üzüldü. Adeta şikayet için Peygamber Efendimiz'e müracaat etti ve olan biteni kendisine anlattı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ''Cenab-ı Hak, senin kızına Osman'dan daha hayırlı bir koca, ona da senin kızından daha şerefli bir hanım takdir buyurmuştur.'' diyerek kendisinin Hazreti Hafsa'ya talip olduğunu söyledi. Hazreti Ömer bu tekliften büyük bir memnuniyet duyarak hemen kızını Allah Resulüne nikahladı. Bu nikah Hicri 3. yılın Şaban ayında 400 dirhem mehir karşılığında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hazreti Ömer'le karşılaşan Ebubekir radıyallahu anh onun gönlünü almak için şöyle dedi: "Bana Hafsa'yı teklif ettiğinde ses çıkarmamıştım. Zannedersem o zaman bana kızmıştın." Hazreti Ömer tasdik etti: "Evet, doğrusu kırılmıştım." Hazreti Ebubekir devamla: "Ben Resulullah'ın Hafsa'yı istediğini biliyordum. Onun sırrını açmak istemedim. Eğer o olmazsa ben alırım diye düşünmüştüm." dedi. Daha sonra Allah Resulü Hazreti Hafsa ile Hazreti Osman da Hazreti Peygamberimizin kızı Ümmü Gülsüm ile evlendi. Böylece müminlerin anneleri arasına dahil olan Hazreti Hafsa artık Resulullah'ın sevgili hanımlarından biri olmuştu. Bu mesut hadiseyle Allah Resulü Hazreti Ebubekir'den sonra en çok sevdiği kimse olan Hazreti Ömer'le de akrabalık bağı tesis ve böylece onu taltif etmiş oluyordu. Bu evlilik belki de en çok Hazreti Ömer'i memnun etmişti. Bu sayede Hazreti Osman ve Hazreti Ebubekir'e karşı herhangi bir kırgınlığı da kalmamıştı. Hazreti Hafsa okuma yazma bilen nadir kadınlardan biriydi. Hazreti Peygamber'le evlendiği zaman 22 yaşındaydı. Bu sırada Peygamber Efendimizin evinde Hazreti Sevde ve Hazreti Ayşe bulunmaktaydı. Hazreti Sevde annemiz Hazreti Ayşe'yi büyük bir gönül rahatlığıyla karşıladığı gibi Hazreti Hafsa'yı da aynı şekilde buyur etti. Hazreti Hafsa evliliğin ilk dönemlerinde biraz mesafeli olsa da zaman içinde Hazreti Ayşe ile çok iyi anlaşmış ve hatta bazen ikisi Peygamber Efendimizin diğer hanımlarına karşı birlikte hareket etmişlerdir. Hazreti Hafsa'nın Allah Resulü'nün yanında önemli bir mevkii vardı. Hazreti Hafsa validemiz oldukça bilgili, kültürlü, güçlü bir iradeye sahip ve sadakat timsali bir hanımefendiydi. O, Hazreti Ayşe ile birlikte Hazreti Peygamber'in diğer hanımlarına göre daha mümtaz ve imrenilecek bir mevkiye sahipti. Bununla beraber adeta babasının haleti ruhiyesini de devralmış, biraz sert mizaçlı bir hanımdı. Bu yüzden Hazreti Ömer zaman zaman kızına tavsiyelerde bulunur, ona Resulullah'ı hiçbir şekilde incitmemesini tembihlerdi. Hadis kitaplarında bu konuda teferruatlı olarak birkaç hadise nakledilmektedir. Bunlardan biri, Hazreti Ömer'in Medine'ye hicret ettikten sonra hanımının kendisine karşı gelmeye başlamasından rahatsızlık duymasıyla ortaya çıkmıştır. Hanımı, Peygamber Efendimizin hanımlarının da ona zaman zaman mırıldandıklarını ve hatta bazen ona dargın olarak yattıklarını söylemişti. Buna çok kızan Hazreti Ömer, Peygamber Efendimizin hanımlarından biri olan kızına müracaat etti ve "Ey Hafsa, sizden herhangi biriniz bütün gece boyunca Allah Resulüne dargınlık ediyor mu?" diye sordu. Kızının evet demesi üzerine de "O kadın perişan olmuş ve zarar etmiştir. Siz Allah'ın Resulünü öfkelendirmekten kendinizi emin mi zannediyorsunuz? Allah'a yemin olsun ki bu yüzden helak olur gidersiniz. Sen Allah Resulünden hiçbir istekte bulunma. İstediğin ne olursa bana söyle, ben sana veririm. Sakın Allah Resulüne darılıp da ayrı durma." diyerek tembihte bulundu. Başka bir seferinde de, "Kızım, eğer siz Allah Resulünü üzerseniz, Allah ona sizden daha iyilerini nasip eder. Siz de mahrumiyet içinde kalırsınız." demiştir. Bu hadiseler de Hazreti Ömer'in kızı Hafsa ile nasıl ilgilendiğini ve onun Peygamber Efendimiz'den uzak kalması ihtimaliyle nasıl üzüldüğünü göstermektedir. Bal şerbeti. Kaynaklarda Hazreti Hafsa'nın adının geçtiği önemli hadiselerden birisi, kendisini ziyareti esnasında Peygamber Efendimiz'e bal şerbeti ikram etmesi ve bunu müteakip Allah Resulü'nün muhterem zevceleri arasında meydana gelen ihtilaftır. Bu mesele kendi içinde dallanıp budaklanmış ve nihayet Tahrim Suresinin ilk ayetleri nazil olmuştur. Birçok kaynakta zikredilen meseleyi bizzat Hazreti Ayşe'den dinleyelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem balı ve tatlı şeyleri severdi. Ayrıca ikindi namazlarını kıldıktan sonra hanımlarını teker teker ziyaret eder, onlarla sohbet ederdi. Bu ziyaretlerinin birinde Hazreti Hafsa'nın yanına girmişti. Bu defa onun yanında her zamanki kaldığı süreden daha fazla kaldı. Ben bunu kıskanarak sebebini Resulullah'ın diğer hanımlarından sordum. Bana, yakınlarından bir kadın Hafsa'ya bir miktar bal hediye etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ondan şerbet yapıp ikram etmiş olmalı. O da şerbetten dolayı biraz uzunca kalmıştır, dediler. Ben, öyleyse yemin olsun biz de ona mutlaka bir hile kurmalıyız, dedim. Sevde'ye, Hafsa'dan sonra sıra senin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girince yanına yaklaşacak. Sana yaklaşınca ona, ey Allah'ın Resulü, sen megafir mi yedin, diyeceksin. O sana, hayır, diyecek. O zaman sen de, öyleyse senden burnuma gelen bu koku da ne, diyeceksin. Başka bir rivayette Hazreti Ayşe radıyallahu anha şu açıklamayı yapar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinde kötü bir koku hissedilmesine tahammül edemez, buna çok üzülürdü. Bu sebeple gerçeği itiraf ederek muhakkak Hafsa bana bal şerbeti ikram etti, diyecek. O zaman sen kendisine, demek ki arı balını Urfut ağacından almış, diyeceksin. Senden sonra bana uğradığı zaman ben de böyle hareket edip aynı şeyleri söyleyeceğim. Ey Safiye, sana uğradığı zaman sen de aynı şeyleri söyle, dedim. Hazreti Ayşe anlatmaya devam etti. Sevde bilahare bana dedi ki, kendinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun, bana tembih ettiğin şeyleri Resulullah kapıdan görünür görünmez senden korktuğum için hemen söylemek istedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yaklaşınca Sevde, ey Allah'ın Resulü, megafir mi yediniz? Der. Hayır, cevabını alır. Bunun üzerine aralarında şu konuşma geçer. Öyleyse bu koku da ne? Hafsa bana bal şerbeti ikram etti. Demek ki arı Urfut yemiş. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatmaya devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana uğrayınca ben de aynı şeyleri söyledim. Keza Safiye'ye uğrayınca o da aynı şeyleri söyledi. Hemen ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa'nın yanına girince, ey Allah'ın Resulü, sana o şerbetten ikram edeyim mi? Diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, ihtiyacım yok, cevabını verdi. Bu durumu işittiği zaman Sevde radıyallahu anha, Allah'a yemin olsun balı ona ikram etti, dedi. Ben kendisine, sus, sesini çıkarma, dedim. Konuyla ilgili birkaç rivayet vardır. Bazı rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra bal yemeyi kendisine haram etmiş ve Cenab-ı Hak da kendisini bu konuda uyarmıştır. Sır saklama. Hazreti Hafsa hakkında rivayet edilen bir hadise de Peygamber Efendimizin kendisine verdiği bir sırrı kimseye söylememesi hakkındadır. Ancak Hazreti Hafsa dayanamamış ve bu sırrı en yakın arkadaşı olan Hazreti Ayşe'ye açmıştır. Bunun üzerine Tahrim Suresinin 3. ayeti nazil olmuştur. bu sırrın ne olduğu hususunda kaynaklarda üç farklı rivayet vardır. Birincisi, daha önce teferruatlı olarak işlenen bal şerbeti olayıdır ki Peygamber Efendimiz bu olaydan sonra bir daha bal şerbeti içmeyeceğine yemin etmiştir. İkincisi, Peygamber Efendimizin Hazreti Hafsa'nın evde bulunmadığı bir sırada onun odasında cariyesi Hazreti Maria ile birlikte olması ve buna çok üzülen Hazreti Hafsa'ya bu olayın bir daha tekrarlanmayacağını, hatta bir daha asla Maria ile birlikte olmayacağını söylemesidir. Üçüncü rivayet ise, Peygamber Efendimizin kendi vefatından sonra devlet yönetiminin Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'e kalacağını bildirmesidir. Allah'ın helal kıldığı şeyleri eşlerini memnun etmek için kendisine haram etmemesi gerektiğine dair ayetin Tahrim Suresi 1 zikredilen 3 olaydan ilk ikisi hakkında olması kuvvetle muhtemeldir. Sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte Peygamber Efendimizin Hazreti Hafsa'yı muhtemelen sır saklamadaki kusuru yüzünden Ric'i Talak'la boşadığı, bunu öğrenen Hazreti Ömer'in Resulullah'ı gücendirmenin Allah'ı gücendirmek olacağını düşünerek çok üzüldüğü ve Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz'e Hazreti Hafsa'ya geri dönmesini emrettiği rivayet edilmektedir. Görülüyor ki mesele son derece önemliydi ki bu fiil Kur'an'da mevzu oldu. Böylece Ehl-i Beyt'in diğer mensuplarına ders olması isteniyordu. Sır saklama meselesinde sebebin kendisi pek önemli olmasa bile neticesi çok ehemmiyetliydi. Çünkü Peygamber Efendimiz İslam devletinin başıydı ve hanımına sır olarak kalmasını tembihlediği şey mutlak surette korunmalıydı. Zira Müslümanlar ehli küfür arasında aralıklarla çok şiddetli savaşlar hüküm sürüyordu ve Müslümanlar düşmanları tarafından bütünüyle kuşatılmışlardı. Bu arada münafıklar da Medine site devletini karıştırmak için fırsat kolluyorlardı. Herhangi bir sırrın zamanından önce açığa çıkması Peygamber Efendimizin davetine büyük zarar verebilirdi. Bu sebeplerle Ehl-i Beyt'in bu gibi hassas meselelerde uyarılması gerekiyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bazen Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa arasında meydana gelen bazı hadiselere bakarak kendi kızını azarlar ve Peygamber'e göre ne senin mevkiin ne de babanın mevkii Ayşe ile babasının mevkii gibi değildir derdi. Bir ara Peygamber Efendimiz bu sert mizacı sebebiyle Hazreti Hafsa'yı boşamayı düşünmüştü. Bu durum Hazreti Ömer'in kulağına gidince çok üzülmüştü. Hatta bazı rivayetlere göre başına toprak saçmıştı.